Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün programımızda Genç Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını sunacağız. Kadere iman ve Allah'a tevekkül eden bir Müslümana korkaklık ve zillet asla yakışmaz. Müslümana yakışan tedbiri elden bırakmamak kaydıyla cesaret, yiğitlik ve metanettir. Korkaklık, canını gereğinden fazla severek bir kısım ilahi emirleri ifadan kaçınmaktır. Mesela karşılığında cennet vaat edilmiş bir kahramanlık olan Allah yolunda cihadı terk etmek korkaklıktır. Tebliğde bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak emredilmişken, fani hayatın gelgeç sevdalarıyla oyalanmaya dalıp gönülleri İslam'la buluşturmaktan geri durmak korkaklıktır. Mazlumların hisli yürekleri yakan sessiz feryatlarına kulak tıkamak ve onları görmezden gelmek korkaklıktır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazlardan sonra şu duayla Allah'a iltica ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Erzeli ömürden, başkalarına muhtaç olunan ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir fitnesinden sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük bir şecaat sahibi düşünülemez. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der. Biz Bedir'de Allah Resulüne sığınıyorduk. O gün kendileri düşmana en yakın olanımız, insanların en cesur ve metanetli olanıydı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh de, Resulullah Efendimiz'den daha cömert, daha yiğit, daha şecaatli bir kimse görmedim demiştir. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh şahit olduğu bir hadiseyi şöyle nakleder. Kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm ki Müslümanlar Uhud'da bozuldukları zaman dağa doğru kaçıyorlardı. Resulullah da arkalarından ey filan bana doğru gel, ey filan bana doğru gel. Ben Resulullah'ım diye sesleniyordu. Bu hakikati beyan sadedinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. O zaman siz harp sahasından hızla kaçıyor ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise büyük bir cesaret ve şecaatle olduğu yerde durarak arkanızdan sizi çağırıyordu. Ali İmran 153. Korkaklığın en çirkin ve iğrenci, düşman karşısındaki korkaklıktır. Korkaklığın bertaraf edilmesi için Allah'tan korkmak icap eder. Zira gönüllerde Allah'tan korku arttıkça fanilerin korkusu azalmaya başlar ve nihayet hükmünü kaybeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, muhtelif krallara İslam'a davet mektubu göndermek istediğinde kim götürecek diye sorduğu zaman birçok genç kalkar, ''Ya Resulallah, bu şerefi bana bahşet.'' derlerdi. Şu çölleri nasıl aşacağım, kralların göz işaretine bakan cellatların karşısında bu mektubu nasıl okuyacağım diye düşünmezlerdi. İmanın kazandırdığı büyük bir teslimiyet ve heyecan içinde şevkle yola koyulurlardı. Kralların huzuruna dimdik bir vaziyette çıkarlar ve cellatların hunhar bakışlarından hiçbir ürperti duymazlardı. Efendimizin İslam'a davet mektubunu canları pahasına da olsa yüksek bir cesaret ve vakarla okurlardı. Nitekim Pers İran kralının parçalattığı elçi öldürüleceğini sezdiği halde korkuya kapılmamış ve hiç çekinmeden Hazreti Peygamber'in mektubunu başından sonuna kadar okumuştu. Çünkü Allah ve Resulü'nün muhabbeti onlarda fanilere olan korkuyu sıfırlamıştı. Onların yürekleri ancak Allah korkusuyla doluydu. Baştan sona İslam tarihi, gönülleri iman heyecanıyla dolu müminlerin sergilediği kahramanlık destanlarıyla doludur. biz ecdadımız Osmanlı'dan birkaç misal vermekle iktifa edelim. Kanuni Sultan Süleyman son sefere olan Zigetbar'a çıkacağı zaman Sadrazam Sokullu huzuruna gelerek "Sultanım, ümmete sayısız zaferler hediye ettiniz, yoruldunuz, ömrünüzü alemi İslam'a vakfettiniz. Bu seferin meşakkatine bu yaşta katlanmanız müşküldür. Bu sebeple siz İstanbul'da kalıp idareye devam ediniz. Ben ve vezirler, paşalar sefere iştirak edelim. Gözünüz arkada kalmasın." deyince Ulu Hakan Kanuni Sokullu'ya şu cevabı verdi: "İyi dinle Sokullu, bu vasiyetimi benden sonra gelecek nesle de aktar. Bir padişah daima asker evlatlarıyla birlikte sefere çıkmalıdır. Asker, padişahını yanında görünce şecaati artar. Düşmansa, padişah sefere iştirak ettiği için karşısındaki orduyu çok güçlü görür. Kuvveyi, maneviyesi bozularak cesareti kırılır. Harbi kazandıran asıl saik, manevi kuvvettir. Bizlerin çocuk yaştan beri devlet iradesinde sayısız tecrübemiz vardır. Seferlerde bu tecrübeye acil ihtiyaç duyulan durumlar meydana gelebilir. Anlar, dakikalar çok zaman kaderin akışını tayin eder. Bu sebeple yaşlı olmama rağmen sefere iştirak edeceğim. Sarayda kalıp baş yastıkta ölürsem, yarın Ruz-i Mahşer'de Fatih ecdadımın huzuruna nasıl çıkabilirim?" Sokullu da "Karar padişahımındır" diyerek sükût etti. Kanuni'nin ilerleyen yaşı sebebiyle aylar süren bir yolculuğu at sırtında tamamlayabilmesi oldukça zordu. Bunun için at üstünde dik durabilsin ve askerlere dinç görünebilsin diye sırtına kuşak gibi urgan sardılar. Sefere çıkıldı, mevsim yağışlıydı. Bir ara top arabaları bataklığa saplandı. Hayvanların fiziki gücü topları bataklıktan kurtarmaya kâfi gelmedi. Ordu ilerlemişti. O civarda az sayıda asker ve paşalar vardı. Sultan emir verdi: "Bütün yüksek rütbeli erkan, paşalar dahil herkes bataklığa girsin, top arabalarına omuz versin." Hepsi soyunup bataklığa girdiler. Top arabaları o manevi heyecanla bataklıktan çıkarıldı. Sultan Vaka Nübise devlet tarihçisine dönüp dedi ki: "Yaz. Gelecek nesil ibretle okusun ve tatbik etsin. Kanuni'nin paşaları ve vezirleri bataklığa girdi. Top arabalarına omuz verdi. Bir facia Allah'ın izniyle böylece atlatıldı." Yıldırım Bayezid Han, Nibolu Zaferi'nde birçok asilzade ve şövalyeyi esir almıştı. Esirlerin arasında Fransızların meşhur şövalyesi Korkusuz Jean da vardı. Yıldırım Bayezid Han onları fidye karşılığı serbest bıraktı. Ayrıca memleketlerine dönecekleri gün hepsine bir ziyafet verdi. Bütün şövalyeler sultanın bu insani muamelelerine mukabil kendilerinin esirlere yaptıkları fena davranış ve zulümleri düşünerek son derece mahcup oldular ve şu andan itibaren Anadolu ve Rumeli'nin Hakanı Yıldırım Bayezid Han'a karşı gelmeyeceğimize ve ona karşı silah kullanmayacağımıza dair namus ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz," dediler. Onların minnet altında söylemiş olduğu bu sözler üzerine küffara karşı muhteşem bir cesaret abidesi olan Yıldırım Bayezid Han gür sesiyle şövalyelere şöyle hitap etti: "Avrupa'da korkusuz lakabını almış olan Jean ve arkadaşlarının bana karşı silah kullanmayacaklarına dair etmiş oldukları yeminleri iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve üzerime geliniz. Biliniz ki bu hareketiniz bana bir kez daha zafer kazanma imkanı verecektir. Zira ben Allah'ın dinini yüceltmek üzere Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için dünyaya gelmiş olduğumun şuurunda bir sultanım. Bu itibarla Hazreti Allah'ın yardım ve nusreti bizimledir ve bir kimsenin ki yardımcısı Allah'tır. Elbette onu yenebilecek hiçbir kuvvet ve kudret yoktur." Asılı gerçek müminler yalnız Allah'tan korkarlar ve ona tevekkülleri sebebiyle başka hiçbir şeyden korku duymazlar. Cesaret ve metanetle Allah'ın emirlerini tatbik ederler. Şecaatlerini firaset ve basiretle kullanarak nerede nasıl hareket etmek icap ediyorsa öyle davranırlar. Ve bilirler ki Cenab-ı Hakk'ın ilahi yardımı daima korkaklığı bertaraf eden imanlı gönüllerin üzerine inmektedir. Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi. Ya Rabbi, bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve eli kolu dökülür derecede takatsizlikten sen muhafaza eyle. Amin. Değerli dinleyenler, programımıza ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Bu kez Adem Ergül'ün kaleme aldığı Nezaket Yahu başlıklı yazısını sunacağız. Tarihi bir anekdot olarak anlatılır ki Sultan II. Mahmut döneminde yaşayan Halet isminde bir kişi vardı. Yanında çalıştığı hiçbir yöneticiye yaranamadı. Sadece Fenerli Rumlarla işbirliği yaptı, menfaat karşılığı devletin sırlarını onlarla paylaştı. Osmanlı coğrafyasında sürülmediği yer kalmadı ama her defasında bir yol bulup tekrar İstanbul'a döndü. Makam ve mevki yönünden yükselmesine kim engel olduysa hepsine çamur attı. Fenerli Rumlardan aldığı yardımlarla Yeniçeri Ocağı üzerinde otorite oluşturdu. Osmanlı Devleti'nde aynı dönemde defterdar olarak görev yapan Moralı Osman Efendi de dürüstlüğü ve samimiyetiyle bilinmesine rağmen bu şahsın kin ve öfkesinden kurtulamamıştı. Yaptığı kirli işlerine göz yummadığı için, dahası kirli çamaşırlarını ortaya çıkardığı için sürgünden sürgüne gönderilmişti. Malum şahıs bir gün evinde istirahat ederken hizmetkarları Moralı Osman Efendi'nin geldiğini söylerler. Uzandığı yerden hızla kalkan Halet Efendi, Moralı Osman Efendi'yi kapıda karşılar. İzzeti ikram eyler. Suallerine büyük bir özenle cevap verir ve gideceği vakit tekrar kapıya kadar uğurlar. Hizmetkarları merak eder ve sorarlar. Efendim, merakımızı mazur görünüz. Biz biliriz ki siz bu adamı bitiniz kadar sevmezsiniz. Elinizden gelse bir kaşık su da boğarsınız. Hatta bu adamın elinde avucunda ne varsa aldınız. Peki Moralı Osman Efendi'ye karşı gösterdiğiniz bu saygının sebebi nedir? Doğru söylersiniz. Her şeyini aldım ama bu adamın saygınlığını, efendiliğini bir türlü elinden alamadım. Elimde olmadan kendimi bu adama karşı saygı duymaya mecbur hissediyorum, diye cevap verir. İslam insanı cahiliyenin kabalığından kurtarmak için Rabbani bir terbiye nizamıdır. Evet, cahiliye kabalık demektir. Kaba düşünceler, işlenmemiş ham duygular, kırıcı, yıkıcı, parçalayıcı ve imha edici ifade ve davranışlar hep cahiliyenin meyveleridir. İslam, insanın özünü, sözünü, bakışını, mimiklerini, davranış ve ilişkilerini en güzel kıvama ve kaliteye eriştirmek için beşeriyete Rabbimizin bir ikramıdır. İnsan olgunlaştıkça nezaketi, inceliği, zarafeti, titizliği, tertip ve düzen hassasiyeti artarken, insaniyetten uzaklaştıkça da kabalığı, kırıcılığı, dağınıklığı ve zevksizliği ortaya çıkar. Üzülerek ifade edelim ki, günümüzde teknolojik bir ilerleme varsa da, nezaket, görgü ve estetik anlayış olarak genel anlamda hızla bir düşme müşahede edilmektedir. Kabalık ve dağınıklığın gün geçtikçe prim yapıyor olması esasen terakki değil, düşüşün bir işaretidir. Esasen okuma yazma oranı artmıştır. Tahsil süreleri uzamış ve okulda geçirilen süre 10 yılların üstüne çıkmıştır. Fakat buna mukabil aynı oranda letafet, zarafet ve medeni ilişkilerde terakki sağlanamamaktadır. Kabalık ve dağınıklık moda olmuştur. Bu konunun üzerinde her seviyede düşünmek ve çareler ortaya koymak gerekmektedir. Nezaket ve görgünün en çok hissedildiği alanlar sözlü ilişkiler ve beden dilidir. İnsanın kendini ifadesindeki üslubu, eğitim düzeyini ve kalitesini ifşa eder. Herhangi bir geçerli özrü söz konusu değilken, konuşma yerine el-kol işaretleriyle ilişki kuran kimseler esasen eğitimsizliğini ve kabalığını ortaya koyuyor demektir. Medeni insan olmanın en belirgin özelliği tatlı dil ve güler yüzlü olabilmektir. Emredici, üstten bakan, abuz çehreli, somurtkan ve donuk kimselerde efendilik sezemezsiniz. Böylelerine saygı duymak da içinizden gelmez. Bu nevi kimseleri, müesseselerin insan ilişkileri ön planda olan konumlarında vazifelendirmek, müesseseye yapılacak en büyük zulümlerden biridir. Nezaketli insanlar bir şey reddederken bile kibar olmayı becerirler. Yanlarından ayrılan kimseler bir gönül ikramını almanın hazzını yaşarlar. Kendilerine karşı kızgınlık ve nefret hissi duymazlar. Zarafetten ve insaniyetten nasip alamamış kimselerse en kolay işleri bile problem üretme makinesine dönüştürebilirler. Yıllar önce bir radyo oyununda dinlemiştim. Evin abi küçük kardeşine bir şey öğretmek ister. Küçük kardeşin çözemediği her problemi peşi sıra kendisi kolayca çözmektedir. Kardeşi kendisine sorunca da sihirli sözcüğümü kullandım der ve başka bir şey de söylemez. 5-10 hadiseden sonra küçük kardeş o sihirli sözcüğün kendisine de öğretilmesini yalvarırcasına talep eder. Abi de zaten bu anı beklemektedir ve ona der ki, "Bak kardeşim, bu çok basit. İsteğinin öncesine ya da sonrasına lütfen sözcüğünü eklersin, o kadar." Kalite küçük ayrıntılarda gizlidir denilir. Esasen küçük şey yoktur. Sözcük ve cümlelerimizin arasına, muhatabın gönlüne ferahlık ve güzellik katan, onda güzel duyguların oluşmasına vesile olan bazı kelime ve nezaket ifadeleri katabiliriz. Bu sayede hem muhataba karşı bir ihsan ve hem de kendimize karşı bir saygı oluşturabiliriz. Örnek olması bakımından bazı nezaket ifadelerimize burada yer verebiliriz. Affedersiniz. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ne zaman müsait olabilirsiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Size hayır demek çok zor geliyor ama maalesef bu konuda çaresizim. Lütfen beni mazur görün. Size zahmet verdik, çok teşekkür ederiz. Sizin için bir mahsur yoksa, nezaketinize teşekkür ederim. Ve bunlar gibi ifadeler. İnsanın esas karakteri zor zamanlarda ortaya çıkar. Böyle anlarda nezaketi korumak çok da zorlaşır. Yüzeysel ve kısa süreli ilişkilerde başarılı olan nice kimseler, uzun süreli beraberliklerde bu başarıyı gösteremezler. Sebebi ise özlerinin, yani gönüllerinin henüz pişmemiş oluşudur. Bu itibarla kalbi hassasiyetleri derinleştirmenin eğitimine de ciddi yönelmek gerekmektedir. Nezaket ve zarafetin en güzel tahsil yollarından birisi, efendiliği sözüne, işine ve haline yansıyan kimselerle beraberliğe ehemmiyet vermektir. Zira haller de sirayet edicidir. İnsan muhitinin çocuğudur hükmü burada da geçerlidir. Hulasa, nezaketimiz insaniyet ölçümüzdür. Kişiliğimizi koruyan, güzelleştiren ve etkinleştiren, kökü gönülde, görünüşü her şeyimizde ortaya çıkan bir zihniyettir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de Adem Ergül'ün kaleme aldığı Nezaket Yahu başlıklı yazısını sunduk. Genç Dergisi'nin Ekim 2016 sayısında yer alıyordu bu yazı. Programımızın sonunda Mehmet Emin Okur'un Hayrola bölümünde yer alan 10 Esasa 10 Satır başlıklı yazısını da paylaşalım ve noktamızı koyalım programımıza. Huş derdem, yani her nefesin farkında olmak. 1. Hayat alınan nefesler demektir. İlk nefesle son nefes arasında geçen zaman dilimidir. Nefese hakim olunduğu oranda hayata halim olunur. 2. Nefesler sayılıdır. Onu da bir kişi bilir. 3. Nefes kalitesi insanın sağlığının, nefes sıklığı heyecanının ifadesidir. Nefesini kontrol edebilen insan, öfke, şiddet, hırs, şehvet gibi duygularını ve bu sayede davranışlarını da kontrol eder. 4. Alınan nefesin kirli ya da temiz olması, içinde bulunulan mekan ve yanında bulunan insanla ilgilidir. Töhmet mekanlarına uzak, sadıklara yakın olunmalıdır. 5. Nefes yatırım gibidir. Harcandığı yere göre ya kâr ya zarar getirir ya da hiçbir şeye yaramaz. 6. Nefesi hapsetmeden ve doğru kullanmadan derinlere inilmez. Nefes kontrolü sabrı öğrenmek demektir. 7. Peygamber yanında imanla nefes alan sahabe olur. Arafat'ta nefes alan hacı olur. 8. Sağlıklı nefesin kıymeti hastalıkta ortaya çıkar. Her normal nefes bize şükrü öğretir. 9. Zor zamanda nefesimiz daralır, kesilir. Anlarız ki rahat nefes huzur halindedir. 10. Nefes vardır, şifadır, ölüleri diriltir. Nefes vardır, söz olur, tebliğ olur, ölü kalpleri diriltir. Evet, Mehmet Emin Okur'un Hayrola bölümünde yer alan 10 Esasa 10 Satır Her Nefesin Farkında Olmak başlıklı yazısını maddeler halinde yer alan güzel bir yazısını paylaştık sizinle değerli dinleyenler. Bugün Genç Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte, saatler 21.30'u gösterirken Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.